Radyomuzun değerli dinleyenleri, Bir Nefes Sıhhat programından herkese hayırlı günler, mutlu günler, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bildiğiniz üzere bu programda Doktor Fırat Erdoğan'la beraber ne yapıyoruz? Sorular soruyoruz hocama ve hocam cevaplıyor. Hocam bu haftanın konusu teknoloji, çocukların teknolojik aletlere yaklaşımı nasıl olmalı? Bilgisayar gibi, tablet gibi, laptop gibi çok geniş bir bahis. Başlayalım derseniz size ilk sorum hocam, teknolojinin çocuklara zararları nelerdir?
Şimdi şöyle iki tane mevzu var. Bir, teknoloji dediğimiz zaman cep telefonu, televizyon ve bilgisayar grubunu dahil ediyoruz. Bunların yaptığı fizyolojik, fiziksel hasarlar dediğimizde de bir, bunlardan yayılan radyasyon tarzı zararlar bir konu. Bunlara bağlanmaya bağlı zararlar söz konusu. Bir de en sonunda işte bize dahil olmayan psikolojik kısımda da bağımlılığın neden olduğu sıkıntılar söz konusu. Üç başlık var aslında. Ama teknolojinin verdiği zarar deyince biz bunları anlıyoruz. Yani monitör bağımlı işler aslında.
Değerli hocam, peki monitör bağımlılığı bahsini birazcık açar mısınız?
Başlıklarına ayırırsak aslında basit ve anlaşılır olan görme sorunları. Bunu birkaç başlıkta konuşabiliriz, bu kolay. İkincisi hareketsizliğe bağlı sorunlar. Üçüncüsü hareketsizliğe bağlı sorunlardan özellikle obezite ve kemik eklem problemleri. Uyku fizyolojisine ait problemler. Son olarak da psikolojik problemler. Psikolojik problemlerin bağımlılık kısmı tanı ve tedavi olarak psikologları, psikiyatristleri ilgilendiriyor. Ama psikolojik problemlerin saldırganlıkla ilgili kısımları, öğrenme güçlüğüyle ilgili kısımları kenarından köşesinden çocuk doktorunun fiziksel hasarlar kısmında ilgilendiriyor. Şimdi biz ilk olarak görme sorunlarından bahsedelim. Görme sorunları deyince biz teknolojinin bir çocuğa verdiği zararı konuşurken özellikle monitör bağımlı zararlıklarından bahsediyoruz. Bunların da halk arasında en çok bilineni, televizyona yakından bakarsan gözün bozulur. Aslında göz doktorları bunu kabul etmiyor. Yakından da uzaktan da baksanız aslında gözünüz bozulmuyor. Önemli olan gözünüz yoruluyor. Akomodasyon dediğiniz şeyi yapmıyor. Normal şartlarda gözün belli bir görme mesafesi var. İşte takriben 3 metreden görecek. 3 metreye baktığı cisimlere rahatlıkla boş boş bakabiliyor. Ama daha yaklaştırdığında ya da uzaklaştırdığında gözü kısarak bakma hareketleri başlıyor. Bunlar da göz kapaklarında, göz kaslarında ağrılara, akomodasyondaki gerilemelere neden olabiliyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ama biz bunu çok ciddiye de almıyoruz. Çünkü evvelden beri bilinen ve artık bunun bir çözümü olmadığına kanaat getirdiğimiz bir problem. Görme ile ilgili en büyük problem ve artık bu bütün dünyanın ortak derdi olduğu için bir sendrom olarak da tanımlanmış. Computer Vision Syndrome diye tanımlıyorlar. Yani bilgisayara bakma hastalığı aslında. Normal şartlarda bizim görme sistemimiz mükemmel çalışıyor. Bir görme fizyolojisi var. Yani fiziksel olarak görme işlemi var. Bir de bunu sağlayan organların sağlıklı olarak bakılabilmesi meselesi var. Bizim gözümüz, göz küremiz, işte kirpikler ve göz kapağı vasıtasıyla fiziksel ajanlara karşı korunur. Tozdan, topraktan vesaireden. Ama en çok rahatsız olduğu şey olan kuruluğa karşı ve mikroplara karşı da gözyaşıyla korunur. Normalde kabaca şöyle gözümüzü bir dikdörtgen gibi düşünecek. Sağ üst köşeden gözyaşı salınır. Sol alt köşeden de burnun içine doğru gider. Normal şartlarda biz karşıya doğru baktığımızda kitap okurken veya bir iş yaparken göz kapağımız neredeyse yarıya kadar iner. Bu bir. Ama monitöre bakıyorsak 90 derece açıyla bakarız. Göz kapağımız tamamen yukarıdadır. Bu kurumaya neden olur. Daha önemlisi araştırmalar göstermiş ki biz normalde günlük hayatta dakikada 20-30 kez hatta 50 kez göz kırpıyoruz bilinçli ya da bilinçsiz olarak. Bu da hem ıslanmayı sağlıyor, nemlenmeyi sağlıyor. Ama monitör karşısında olup dalıp gittiğimizde bir dakikada en fazla 5-10 kez göz kırpıyoruz. Bu da direkt göz kuruluğuna neden oluyor. Gözyaşı ile temasın azalması gözde kuruluk, gözde acı, batma hissi, bulanık görme, silsile halinde böyle bize rahatsızlık verici bir görme haline getiriyor.
Çocuk ve yetişkin için de bu durum aynı mıdır?
Tabii çocuk için de yetişkin için de aynı ama çocuklarda biraz daha fazla. Niye? Onlar kendilerini kaptırdılar mı? Gerçekten hani böyle tabiri amiyaneyle kaptırıyorlar. Yani gözünü kapatmayı bile unutuyor gerçekten. Tanı bu, sebep bu. Tedbir ne yapılabilir? Özellikle mesafe çok önemli. Abartmaya gerek yok. 40-50 santimlik, 60 santimlik bir mesafeden bakmak aslında yeterli. Önemli olan göz hizası ekranın en üst seviyesinde olsun. Yani ben karşıdan baktığımda aynen öyle. Gözümüz dümdüz baktığında şu noktayı görecek. Ekranın üst çizgisiyle aynı hizaya gelecek. Ama biz normal ekranın ortasına doğru bakarsak gene dediğim gibi gözün kuruluğuna bağlı problemler ortaya çıkıyor. Gözü ihtiyaç hissetmesek de kırpma alışkanlığı edinmeliyiz. Belli aralarla bilinçli olarak gözümüzü açıp kapamalıyız. 15-20 dakikada bir 30-40 saniye kadar gözümüzü dinlendirmeliyiz. Bunun için ideal olan, imkanınız var, Kadıköy sahiline gider bakınırsınız denize doğru. Çok güzel olur ama bu mümkün değil tabii. En azından 3-5 metre mesafeye bakmaktan bahsediyorlar. Koyu renk fona yazılmış açık renkli yazılar daha iyi. Ama tam tersini kullanıyoruz biz şu anda. Açık ve parlak tonların üzerinde siyah yazıyı okuyoruz. Bu daha yorucu oluyor aslında. Okuyamadığımız yerlerde gözümüzü kısarak bakarız gayri ihtiyari olarak. Bu doğru değildir. Böyle durumlarda ekrana yaklaşmak, gözümüzü kısmak yerine puntoyu büyütmeliyiz. Üşelmeyip her geçişlerde punto büyütülmelidir. Kalitelik, parlaklık ve kontrast mutlaka tam olarak ayarlanmalıdır. Ekranın temiz olduğuna dikkat edilmelidir. Bir de çok akla gelmeyen başka bir hasar. Her bilgisayarın yanında bir fan vardır mutlaka tozdan arındırmak için. Printer vardır. Bu printer orijinal ürünlerle doldurulmadığında havaya toz, boya, koku vesaire yayar. Bunlar da alerjik konjonktivitlere neden olur. Bilgisayar gözünüze zarar vermesini istiyorsanız o zaman odayı sık sık da havalandırmalısınız.
Bunları tek başına çocuk yapabilir mi hocam?
Direkt olarak ebeveyn yapacak. Zaten biraz sonra ne kadar bakmalı, ne kadar süreyle bakmalıya gelince zaten olay tamamen ebeveynin kontrolünde aslında. Çocuğumuza bunlara dikkat etmesi gerektiğini söyleyeceğiz sadece. Tabii ki çocuk bunları yapmayacak doğal olarak. Birinci hasar bu dediğim gibi basit ve kolay anlaşılır olduğu için aslında bunu öne aldık.
Görme bozuklukları da olabiliyor mu?
Kesinlikle oluyor ama bir gözlük ihtiyacına bu neden olmaz. Yani bilgisayara uzun süre uygunsuz bakarsanız gözünüz bozulur ve gözlük takarsınız. Bu bilgi doğru değil. Bu bilgi doğru değil. Asıl bizi endişeye sevk eden, hepimizin kabusu haline gelen şey aslında radyasyondur. Acaba bu cep telefonları, monitörlü organlar, bilgisayar olsun, laptoplar olsun, akıllı telefonlar olsun, bunlar bir radyasyon yaymakta mıdır diye. Bu konuda en güzel bilgiyi aslında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu veriyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu demiş ki, tüplü televizyon ve bilgisayar monitörleri, çok şükür ikisi de kalmadı neredeyse, bu önü arkası geniş, eski tip monitörler ve televizyonlarda X ışını üretilmektedir. Evet, bunlar radyasyon yaymaktadır tüplü olanlar. Ama 10 santimetre mesafeye bile ölçüm yapılmış, insan sağlığına zarar verecek dozda bir radyasyona sebep olmuyorlar. Tüplüler bile. Eğer 30 santim, 50 santimden ekrana bakıyorsanız radyasyondan bahsetmeniz doğru değildir. İkincisi LCD ekranlar.
Herkesin elinde cep telefonu var. Cep telefonu hususunda nasıl oluyor durum?
Cep telefonu hariç tutalım. O zaten direkt ince ekran sayıldığı için o konuya hiç girmiyor. Eski tip monitörler ve tüplü televizyonlarda bu sıkıntı var. Evet, X ışını yayıyor ama Türkiye Atom Enerji Kurumu diyor ki bu kabul edilebilir, muafiyet sınırları içindedir. Diğerlerinde ise katot ışın denen şey kullanılmadığı için LCD ekranlarda, yeni bilgisayar monitörlerinde ve cep telefonlarında bunların zaten radyasyon yaymadığı kabul ediliyor. Bu manada anne babalar rahat olsun. Geri kalan kısımda tamamen işte buna karşıyız, buna karşıyız, buna karşıyız diyeceğiz ama radyasyondan dolayı değil. Bunlar için özellikle bir SAR değeri var. Elektromanyetik alanlardaki radyasyon emme oranı, radyasyon verme oranı. Zaten telefon üreticiler bunların hepsini araştırıyorlar. Yani bir telefon ruhsat almadan önce bir SAR değerini tespit ettirmesi gerekiyor. Maalesef bazen gazetelerde, televizyonlarda haber çıkıyor. İşte en güvenilir, en az radyasyonlu cep telefonu diye. Ha, telefonlar kendi aralarında kıyaslanıyorlar ama en kötüsü bile sağlıklı sınırlarda kalıyor. Konuşmanın özü cep telefonları, monitörler ve ekranlar prensip olarak radyasyon yayıcı değildirler. Şimdi teknolojinin bu keyfi boyutuydu, isteğe bağlı boyutuydu. Bir de istemeden içine girdiğimiz teknoloji var. Hastanelerde karşılaştığımız durumlar. Neticede biz teknoloji deyince keyfi olarak çocuğun bir tabletten oyun oynaması, bunun zararı var mı diyoruz ama çocuklarımızın çoğunun dişleri çürük. Bunlar için diş müdahalesi yapacağız. Panoramik diş grafisi çektirdiniz. Çocuklarımız sık sık işte akciğer enfeksiyonlarına geçiriyor. Akciğer filmi çekeceğiz. Eskisi gibi değil, eskiden düşüp kafasını çarpan çocuklara işte 6 saat uyutmayın, işte saat başı uyandırın bakın edin denip bırakılıyordu. Şimdi her gelene tomografi çekiyoruz. Bunlar da X ışını yayıyor. Bunların da verdikleri zararlar aslında yine teknolojinin verdiği zararlar olarak değerlendirilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken şey bunları 3 gruba ayırabiliriz. Ultrason çekimleri ve manyetik rezonans MR'ların hiçbir radyasyon etkisi yoktur. Gebelikte, yeni doğan bebek döneminde, büyük çocukta, küçük çocukta her dönemde rahatlıkla kullanılabilir. düz filmler, bir akciğer filmi, bir diş grafisi, düz kafa grafisi dediğimiz şeyler genellikle hiç problem teşkil etmez. Üzerinde düşünmeye de gerek yoktur. Doğal radyasyon dediğimiz şeyle de ilintilidir. Bir insan standart sürelerle 3 gün televizyon seyretse buradan alacağı radyasyon bir filmdeki kadar radyasyondur zaten. O zaman sıradan bir insan bile bir senede 122 tane film çektiriyor aslında. Bu kadar radyasyon alıyoruz. Ama bunlar dediğim gibi muafiyet sınırı deniyor. Sağlığa zarar vermediği gösterilmiş şeyler. En çok korkulanı tomografilerdir. Tomografilerde belki dikkat ettiyseniz görürsünüz. Böyle pencere pencere bir görüntü vardır. Her pencere bir filmdir. Böyle olunca bir tomografi belki 100 tane düz film kadar radyasyon verir. Ha bu dozda radyasyonun bir zararı var mıdır? Maalesef bu dozda radyasyonun zararı var mıdır yok mudur çok da bilmiyoruz. Bundan kaçınmak istiyoruz. Özellikle çocuk yaş grubunda değilse de gebelikte kaçınmak istiyoruz. Zararı kanıtlanmış olmamakla birlikte kimse böyle bir deneyin deneyi olmak istemez doğal olarak. Radyasyonla ilgili şunu belki söylemek lazım esas olarak. İnsan sağlığına zararlıdır diyemiyoruz ama şu dozda radyasyon hiçbir problem yapmaz da diyemiyoruz. Her doz radyasyon için bir hasar bırakma ihtimali vardır. Özellikle yurt dışında geniş araştırmalar yapılmış. Mesela Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da çalışmalar var. Kaza olmasını bırakın. Normalde ritminde çalışan bir nükleer enerji santrali bile bir miktar radyasyon yayıyor. Zaten bunlar direkt olarak bir sanayi tesisi gibi şehrin içine kurulmuyor doğal olarak. Onun dışında Finlandiya'da epey çalışma yapılmış buna ait. Özellikle cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik sahayla ilgili olarak çok net gösterilmiş bir hasar var. İnsanda özellikle çocuklarda daha önemli olmak üzere kanla beyin arasında bir kan-beyin bariyeri vardır. Bir süzgeç vardır. Kana verdiğiniz her şey beyine giremez. Büyük oranlarda tutulur, çok az miktarlarda salınır. Bu ilk 10 günlük bebekte kabaca yok kabul edilir. Daha sonrakilerde de kısmen azdır, vardır ama çok etkili değildir. Cep telefonlarının kan-beyin bariyerinin fonksiyonlarına oldukça zarar verdiği, bunları incelttiği gösterilmiş. Böyle olunca bizi ne bekliyor? Hepimiz biliyoruz, yeni doğan bebeklerde sarılık olur. Biz bundan ne zaman korkarız? Bebek 10 günlük olana kadar korkarız. Niye? İlk 10 gün kan beyin bariyeri yoktur çünkü. Bilirubin denen madde gelip direkt beyine zarar verir. Normalde 5 yaşında bir çocukta böyle bir risk yoktur. Basit bir düşünceyle. Ama cep telefonunu uzun süre kullandınız, kan beyin bariyerinizi olması gerekenden daha geçirgen hale getirdiyseniz o zaman işte beyninize normalde geçemeyecek maddelerin geçip zarar vermesi muhtemeldir. Kanıtlanmış değildir ancak bizi endişeye sevk eden durumlardandır. Selçuk Üniversitesi bir araştırma yapmış. Cep telefonu kullanımının çok olan kişilerde ileri yaşlar için tabii bu Alzheimer ve Parkinson hastalığıyla yakın ilişki kurmuşlar. Cep telefonu kullanımıyla yine bu elektromanyetik dalgaları ve radyasyonuyla ilgili olarak Danimarka'da 420 bin kişinin katıldığı bir çalışma yapılmış. Uzun süre araştırmışlar ama böyle net kanıtlayan bir şey bulunamamış. Yani cep telefonları çocukta ya da büyükte kanser yapar denemiyor tıbbi olarak. Kesinlikle yapacağından korkuyoruz. Ben de düşündüğümde yapıyordur gibi geliyor bana da ama kanıtlayamıyorsunuz. Ama şimdi atlanmaması gereken nokta şu. Sigara kanser yapar mı? Evet. Sigara nasıl kanser yapar? En çok yapma şekli bilinenlerin aksine yakarak kanser yapar. Dudak bölgesindeki ısıyı arttırdığı için ısıya maruz kalmaktan dolayı dudak kanseri olur insanlar sigara içerken. Cep telefonlarının kendileri ısınıyor, ortamı da ısıttığı biliniyor. Eğer kulağınıza 10 milimden yani 1 santimden yakın tutarsanız o bölgedeki ısının arttığı gösterilmiş. Yine bir bilimsel çalışmada beyin kanseri olup olmadığı gösterilebilir mi diye bakılmış. 6 dakikadan fazla cep telefonu ile konuşulduğunda kulakta ve beyin dokusunda bir ısı artışı tespit edilmiş. 6 dakikada daha bu. Bir gün içinde 2 saat konuşan bir sürü yetişkin biliyoruz. Bir gün içinde 5 saat konuşan bir sürü ergen biliyoruz. Hadi küçük çocuklar belki bu kadar konuşamıyor. 3-5 dakikada ellerinden alabiliyoruz. Yine bir bilimsel çalışma diyor ki insanlar sürekli bir ellerini kullanır. İşte sağ eli kullanıyorsa sağ kulağını kullanır. Solaksa sol kulağıyla konuşur telefonuyla. Bu taraf seçimi ile alakalı olarak o tarafta beyin kanseri görülme sıklığını arttırdığını söyleyen bir çalışma da var. Bir öncül çalışma olarak. Ama kanser dediğiniz zaman bizi en çok korkutan şey radyasyonla kanser ilişkisi dediğimiz zaman biliyorsunuz bir felaket geldi bölgemizin başına, Çernobil felaketi. Buradan yayılan radyasyonla yaklaşık olarak tiroid kanserleri 100 kat arttı bölgede. Artvin'in Hopa ilçesindeki radyasyon etkisi yüzünden ölümlerin %50'si yaklaşık kanserden şu anda Hopa'da. Bir, radyasyon kesinlikle kanser yapıyor mu? Evet. Gözümüzle gördük mü? Evet. Cep telefonu radyasyon yayıyor mu? teorik olarak hayır ama pratik olarak var bir şeyler, ısınmasıyla da birlikte kanserojen etkiler gösterdiğini düşünüyoruz. Buradan hani bu konuşmanın belki özeti şu olmalı. Prensip olarak eski tip tüplü televizyonlar ve monitörler hariç bırakıldığında diğer teknolojik aygıtlar radyasyon yaymaz. Ancak elektromanyetik dalgaları etkisiyle kanserojen de olabilir. Isınma etkisiyle kansere de sebebiyet verebilir. İkinci konu başlığı buydu. Şimdi üçüncüsü belki bizi asıl daha çok ilgilendiren dört dörtlük kanıtlanmış olanı obezite ile yakın ilişkisi. Şimdi son yapılan çalışmalar diyor ki Türkiye rakamları bunlar. Türkiye'de beslenme yetersizliğine bağlı çocuklarda problem görme oranımız %2.8. Açlık, büyüme gelişme geriliği, yeterli beslenememe, işte sosyoekonomik düzeylerden beslenememe, eğitim düzeyi yetersizden beslenememe gibi sebeplerle kötü durumda olan, yardıma ihtiyacı olan çocuk sayısı %2.8. Obezite ile ilgili problemler %11. %11. Maalesef sosyoekonomik düzeyimiz arttıkça Amerika'ya ve Avrupa'ya benzemeye başlıyoruz. Obezite oranımız katlanarak artıyor. Asıl eğer biz teknolojik aletlerden korkacaksak radyasyondan ya da görme bozukluğundan değil obeziteden korkmalıyız. Niye? Görme bozukluğu en kötüsü bir gözlük kullanır. Radyasyon kanıtlanmış tıbbi veri hiçbir şey yok. Korkuyoruz ama yani ortaya da bir şey koyamadık 20 yıldır 30 yıldır. Obezite ile teknolojinin ilgisi %100 gösterilmiş. Obezitenin teknolojinin arttığı yıllarda arttığı %100 gösterilmiş. Obezitenin Dünya Sağlık Örgütü diyor ki global bir epidemidir. Bütün dünyada salgındır. Fakir ülkelerin de hastalığıdır obezite. Çünkü tek tip beslenip akşama kadar ekmek yerse çocuk çok sağlıksız ama şişman olabiliyor. Ha, Amerika'daki her çeşit şişman oluyor. Biz yine orta karar kalıyoruz bunların arasında. Liverpool Üniversitesi bir araştırma yapmış. Çok televizyon izleyen çocukların iki sebepten dolayı obez olduklarını ortaya koymuşlar. Biri televizyon pasivite yırtmış çocukları, hiç hareket etmemişler. İki, sürekli buradan gördükleri reklamlardan etkilenip abur cubura eğilimleri artmış. 3. Herkes biliyor. Sinema işte 1,5 saat televizyon boş ağızla seyredilmiyor. Sürekli bir şey yeme ihtiyacı ortaya çıkmış. Obezite de temel problem bir çocuğun boyuyla kilo arasındaki orantının bozukluğudur. Yetişkinler için bilinen formülü biz çocuklarda da uygularız. Kilo bölü boyun metre cinsinden karesi şu rakamın üzerindeyse kiloludur deriz. Bunu yetişkinde 20, 25, 30 gibi ezbere söyleyebiliyoruz ama çocuklarda kız erkek fark ediyor. Her yaş grubunda da farklı. Küçük çocuklarda 18'in üzeri obez sayılırken lise çağında 22'ye kadar normal kabul edilebiliyor. Bu konuda bir profesyonelden destek almak lazım. Boy kilo bakılıp hesap yapılması nedeniyle. Bir insan nasıl obez olur? Basit fizik prensiple obez olur. Aldıklarınızla yaktıklarınız kıyaslanır. Aldığınız, yaktığınız kafa kafaya geliyorsa problem yoktur. Yaktığınızın içinde çocuk yaş grubunda büyüme gelişmeye harcanan grup da vardır. O yüzden genellikle çocuklar bu konuda şanslıdır. Yakmak için çok hareket göstermeseler de büyümek için bir miktar enerji fazlalığı onlarda tolere edilebiliyor. Ama o kadar çok tüketiyorlar ki bu ara hiçbir şekilde denge tutturamıyoruz. Aldığımız, yaktığımız. Şimdi ne yapıyor bizi ekran bağımlısı yapmak? 1. Televizyon seyrediyoruz, abur cubura meylimiz artıyor. Reklamlardan etkileniyoruz, abur cubura isteğimiz, iştahımız artıyor. Ama bizi ilgilendiren kısmı bu değil. Bu hani sağlık iletişim profesyonellerini veya Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiriyor bu tip reklamların engellenmesi tarzında. Ama bizi ilgilendiren kısım eline tableti alan, eline akıllı telefonu alan, eline televizyonu alan çocuk net bir şekilde hipnoz olmuş bir şekilde 1 saat, 2 saat, 3 saat ellemeseniz 18 saat kalkmıyor yerinden. Bu arada zaten normal yemeğini yese bile yaktığı sıfır, direkt obez oldunuz. Üstüne üstlük arada yemeğe de devam ettiniz sağlıksız bir şekilde. Obezite artıyor. Obezite arttıkça şu hastalığın riski artıyor diyemiyorum size. Obezite ile riski artmayan hastalık yok zaten. O zaman cep telefonu kanser yapar mı? Evet, kesinlikle yapar. Niye? Cep telefonunuzu elinize alırsınız. 2 saat aralıksız oyun oynarsanız bu sizin obez olmanıza sebep olur. Obezite kolon kanseri yapar. Obezite astım yapar. Obezite beyninizi yağlandırır, zekanızı etkiler. Obezite sizi kalp hastalığından öldürür demeye gerek bile görmüyorum. Artık ilkokul 2. sınıf talebesi de bunu biliyor. Kolesterol yüksekliğine bağlı damar problemleri, damar problemlerine bağlı beyin, böbrek, kalp problemleri, obezitenin yapmadığı bir hastalık yoktur. Obez çocuk her hastalık için artmış risk grubundadır. O yüzden teknolojinin çocuklarımıza bir zararı varsa öncelikle obezitedir. Teknolojiye bağlı hareketsizlik, alınan enerjinin yakılmaması, obez olmamız, obeziteye bağlı sağlık problemleri. Bunun çözümü aslında kolay. Ne yapalım? Hareketi arttıralım. Bir kere vakit bulamıyorsunuz. Bir çocuk 24 saatlik zaman dilimini 6-7 saatini okulda geçiriyor. 7-8-9 saatini uykuda geçiriyor. 2-3 saatini asgari günlük ihtiyaçlarda okula gidip gelme süresi, temizlik süresi vesaire de geçiriyor. Bir kısmında ister istemez ödev yapıyor. Geriye kalan sürede çocuk oyun mu oynasın? Yani kötü anlamda oyun mu oynasın? Yoksa çıkıp iyi anlamda spor mu yapsın? Bir kere süre kalmadı. Hiçbir çocuk artık sokağa çıkıp saklambaç oynamak istemiyor. Hepsi ben alayım işte akıllı telefonumu, Temple Run oynayayım, işte metroda adam kovalayayım, elmas toplayayım derdinde. Böyle olunca ne yaparsanız yapın, akıllı telefonların, teknolojik eğlence ve keyif aletlerinin sizi yere çakması bir şeydir. Ama vaktinizi yemesi daha önemli bir problemdir. Çünkü yediği vakit uykudan değil, yemekten değil, genellikle hareketten çalınan vakittir. Böyle olduğu için anne babaların biraz sonra hani şu kadar sürelere dikkat edelim diye konuşacağız ama anne babaların özellikle dikkat etmesi gereken şey süre sınırlamasında bir, süreyi kısıtlayın. Bu teknolojik aletlerin başında çok vakit kaybetmeyin ama arttırdığınız süreyi nasıl kullanacaksınız? Arttırdığınız süreyi de dört dörtlük bir şekilde askeri komando eğitimi tarzı kullanmanız lazım. Çünkü harekete kalan vakit 30 dakika 45 dakika. Bu süre zarfında basit bir basketbol oynamakla, keyfi ve rahat tempoda ya da sıradan bir koşu oyunuyla çok bir yere varmanız maalesef mümkün olmaz. Bu söylediğim doğru bir şey değil ama sizin yaptığınız çok yanlış bir şey. O yüzden ikisi birbirini tartmıyorum maalesef. İdeal olan işte yaş gruplarına göre şu kadar saat teknoloji bağımlısı işler yapalım maalesef. Çünkü toptan çıkaramıyoruz hayatımızda. Ama kalan kısım hiç değilse %100 verimli ve full kalori yakacak şekilde harcayalım ki en azından aldığımız çıkardığımız dengesi yerine oturmuş olsun.
Kıymetli dinleyenler, Bir Nefes Sıhhat programı kaldığı yerden devam ediyor. Doktor Fırat Erdoğan'la bugün teknoloji hususunda, teknolojinin zararları hususunda, çocuklara zararları, yetişkinlere zararları hususunda konuşuyorduk. Devam edelim. Hocam, buyurun.
Teknolojinin çocuklara getirdiği en büyük zarar, dediğimiz gibi aslında korkulduğu gibi radyasyon etkisi, ısınma etkisi, elektromanyetik dalgalar, görme bozukluğu değil, hareket problemleridir demiş idik. Burada da korkutucu olan, korkunç olan, önlenebilir olan gözümüzle gördüğümüz obezitedir. Ama daha az düşündüğümüz fakat yaşam kalitemizi çok etkileyen şeyler de var. Özellikle ekran başında, akıllı telefon başında süre geçirirken az önce de benzetti bir tabir bahsetmiştik. Hipnoze olmuş gibi duruyoruz. Televizyon seyrederken bile heyecanlı bir filmde dikkat edin. Bir müddet sonra kafanızın aslında yamuk olduğunu fark ediyorsunuz. Bir dikiliyorsunuz ama birkaç saniye sonra yine o bozuk postüre geri dönüyorsunuz. Bunu bir de bir çocuğun cep telefonuyla oyun oynarken bakışlarına yorun. Kesinlikle ayırt edemiyor bakışlarını. İki büklüm olmuş vaziyette öne doğru eğilmiş olarak başlıyor. Şimdi burada iki tane problem var. Birincisi daha sık çocuk ve yetişkini ilgilendiren ama önemli olmayan problem. Yamuk durmaya bağlı tabir amiyane ile ya da uygunsuz postüre bağlı eklem ağrıları, boyun, bel, sırt ağrıları. Bu çok çok korkutucu bir şey değil. Çok ileri vadelere vardırmazsanız bunları, duruşunuzu düzeltirseniz, teknoloji bağımlılığınızı sınırlarsanız eğer, basit ağrı kesiciler, istirahatler, kaplıca tedavileri, fizik tedavilerle fayda görürsünüz. Ama mevzu bahis çocuk olunca durum böyle değil. Çocukların büyüme gelişme çağında olmaları nedeniyle şöyle bir prezentasyon yapayım. Bir kemik belli bir boyutun üzerine çıkacaktır, büyüyecektir. Belli bir güç kazanacaktır, belli bir eğim kazanacaktır, belli bir şekil alacaktır. Bunu alması için ilk günden yapılan tasarım doğru dürüst yaşamaktır. Yani oturduğu zaman düzgün uyusun, yatarken sağlıklı yatakta yatsın, yeteri kadar uyku süresi olsun. Ha, bunun ufak tefek istisnaları olabilir. Ders çalışırken yamuk durması belki çok önemli değil. Durmasın ama bu böyle oluyor maalesef. Ama cep telefonunu eline alıp neredeyse 40 derece öne eğilerek adeta bir kamburmuş gibi ki hepinizin gözünün önüne geliyordur bu. Hep böyle yapılıyor çünkü bu. Biz bile mesaj yazarken aynı şeyi yapıyoruz. Hafif öne eğiliyoruz. Bu omurlar sizce nasıl gelişir? Sürekli böyle durduğu zaman, sürekli dik durup 90 derece açıyla gelişmesi gereken omur, günün en azından 3-5 saatini 40 derece eğimle geçirdiği zaman işte ortaya karışık bir şey çıkar. O yüzden yamuk duruşların, uygunsuz duruşların ağrı yaptığı muhakkaktır. Ama ağrının çok kolay geçeceği de bilinir. Yani profesyonel manada bilgisayar ve teknoloji kullanımı zorunlu değilse sizin açınızdan çok dert değil. Ha, bütün gününü masa başında geçiren bir bilgisayar mühendisi için durum böyle değil muhakkak. Onlar çok dikkatli olsun ama gün içinde bir maillerine bakan, 3-5 yazı yazan biri düz otursa ya da yamuk otursa buradan ciddi bir eklem kemik problemi yaşamaz. Ama çocuklar hem çok uzun saatler, hem gayri iradi, bilinçsiz bir şekilde hem de büyüme gelişme çağında olmalarına rağmen bu kadar yamuk durdukları zaman özellikle bu ileri vadede uzun yıllar boyunca çekecekleri kemik eklem problemlerine neden oluyor. Burada yapılacak en önemli şey oturduğunuz yere dikkat edeceksiniz çocuklar için. Yani dedik ya cep telefonundan kurtulamadık, bu bunu oynayacak zaten de. Oturduğu sandalyeden başlayalım. Sandalyeye oturdu, ayak tabanında yere bastığında dizi 90 derece açıda olmalıdır. Şimdi bunun tersini gözlemleyelim. Sandalyeyi aşağı doğru alırsanız açı 130 dereceye kadar gider. Sandalye çok yüksekte olursa bacak boşta sallanır. Bu mahsurludur. İkincisi, kullanılan işte tablet, PC vesaire göz hizasından çok aşağıda olmamalıdır. Tam bakış noktamız üst, o ekranın pencerenin üstüne denk gelmelidir ama tam böyle olmalıdır. O aşağı doğru indikçe kafanız da aşağı doğru inecektir. Çünkü bizim çok iyi bir omurga içinde korunmuş küçücük bir omuriliğimiz var. Oradan çıkan, daha doğrusu şöyle diyeyim, çok hassas bir omuriliğimiz var. Bu hassas omuriliğimizden çıkan milimetrik saç telinden zayıf sinirlerimiz var. Bunları kısıtladığımız zaman işte o zaman geçmeyen sinirsel ağrılarla muhatap oluyoruz. Ağrıların tekrarını engellemek için de özellikle gene spor yapmak çok önemli. Niye? Yük ya kemikten kemiğe, eklemden ekleme aktarılacak ya kaslar vasıtasıyla aktarılacak. Eğer kaslarınız çok kuvvetli olursa kemik ve eklem vasıtasıyla aktaracağınız yük azalır. Bunun da en kolayı, çok iyi yüzme sporu yapıyorsanız boyun, sırt ve omuz kaslarınız çok güzel gelişir. Böyle olunca monitör karşısında abuk subuk oturmaya bağlı zararlarınızın en azından yarısından kurtulursunuz. Kabaca bir rakam bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında hani bunu da hani biz bir hekim olarak söylüyoruz ama bunu anneannesi babaannesi de çocuğun söyleyebilir. Yavrum düzgün otur, kambur olacaksın. Yavrum düzgündür, boynun ağrıyacak diyebilir ama maalesef akla çok gelmeyen bir başka meselemiz var. Özellikle hani cep telefonlarında belki bu sıkıntı yok ama klavyeyle kullanılan aletlerde karpal tünel sendromu dediğimiz bir hastalık var. Bir de tendinitler var. Dikkat ettiyseniz mouse'u elimize aldığımız zaman bazen saatlerce bir ileri bir geri gidip geliyor. Ya bu el bileği bu hareketi yapmak için tasarlanmadı. Evet, bu el bileği bu hareketi yapar ama bunun yanında kavanoz kapağı da açar, voleybolda oynar, kalemle de yazı yazar ve günün çoğunu sallanarak da geçirirse hiçbir problem yaşamazsınız. Karpal tünel sendromu dediğimiz şey normalde kemiğimizde, elimizde, parmaklarımız malum, işte tarak kemiklerimiz malum, kolumuzun iki tane kemiği malum. O arada el bileği dediğiniz küçücük alanda tam 10 tane kemiğiniz var. 10 tane çakıl taşından küçük kemiğiniz var. Bunlar belli bir sıra ve nizam içinde oturmuşlar. Hepsinin adı soyadı belli. Yani ta Hipokrat'tan beri isimleri konmuş. Anatomileri tanımlanmış. Bunların aralarından bazı sinirlerin çok iyi korunaklı olarak ele geçmesi lazım ki o çok ince el hareketlerini yapan bir hattatın çizim yaptığını düşünün. Bir teknisyenin bir entegre üzerinde çalıştığını düşünün. Milimetrik çalışan organlar bunlar. Bunları çalıştıracak sinirler de ne kadar gelişmiştir. Bu incecik sinirlerin geçtiği yerler kemik kanallarla muhafaza edilmiş. Bunlardan biri de karpal tünel. Bunun örneği çok ama çok meşhuru bu olduğu için ben bunu seçtim. Eğer burası da uygun olmayan hareketlerle kemik yapıda ödem gelişecek olursa, gereksiz kaslarda hipertrofiye, kasılmalar olacak olursa, kemik dokuda aşınmalar olacak olursa bir müddet sonra bir jilet keskinliğinde sinirinizi kesecek şeylerle karşılaşırsınız. Bu en sık olarak parmaklarda uyuşma, karıncalanma, keçeleşme, kuvvet kaybıyla kendini gösterir. Şimdi diyeceksiniz ki çocuklar kaç saat kullanıyor veya bir çocuk, teknoloji bağımlısı bir çocuk bile karpal tünel olur mu? Hayır, olmaz. Kabul ediyoruz ama niye olmuyor? Çünkü 16 yaşından sonra biz ona çocuk demiyoruz. Genç yetişkinler karpal tünel sendromu olur. Tabii ki çok olurlar. Niye? Maalesef babalarının 40 yaşından sonra kazandıkları o olumsuz hareket yükünü onlar 3 yaşından itibaren kazanmaya başladılar. Yarın öbür gün bir facia halinde sürekli periferik nöropati denen uç sinirlerin uygunsuz kullanımlar neticesinde gelişmiş hasarlarla zarar görmesini göreceğiz. Karpal tünel sendromu deniyor buna. Daha basiti tendinit dediğimiz hadise. Kasların kemiklere yapıştığı yerlere tendon denir. En sıkı bağlantı yerleri buralardır. Uygunsuz kullanımlarda çok kolay tendinit olur. Benim sürekli gözümün önünde bir örnek var. Birlikte çalıştığımız bir hekim arkadaşım var, radyolog. Radyologlar gün boyunu neredeyse hiç hastayla temasta değil. Hasta da bakıyorlar, ultrasonografi vesaire var ama çoğunu bilgisayardaki ekranlara rapor rapor yazarak geçiriyorlar. Bu meslektaşım, çok sevdiğimiz, kıdemli bir abimiz yeni bir alet yaptırmış masasının altına. Abi bu ne dedim? Bir çekmeli ray sistemi. Elini oraya koyarak, yani dirseğini oraya koyuyor. El yukarıda kalınca el bükülmemiş oluyor imiş. Bunu test etmiş. Bükmediği zaman ağrıdan çalışamıyor çünkü. Bütün gün kullanıyor. Yani bir profesyonel mouse kullanıcı maalesef. Böyle aplikasyonlara girilebilir. Yani çocuğu eğer bu alışkanlıktan kurtulamayacaksak, kurtaramıyorsak eğer, en azından sağlıklı mouse nasıl tutulur? Bu el bileğinin orijinal duruş şekli nasıl bozulmaza da dikkat etmek gerekiyor. Tendinitlerde bir problem yani.
Çocuk yaşta olmasa da ergen olduktan sonra şart değil mi?
Kesinlikle ciddi problem olacak. Çocuklarda bu problem olmuyor demek, olmayacak demek değil. Çocukken yüklenip yıpratıyoruz, ceremesini yetişkin çağda çekiyoruz. Eskiden 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarda çok örgü ören ev hanımlarında görürdük mesela biz bunu. Ya da sürekli eliyle tornavida, manivela sıkan teknisyenlerde görürdük. Şimdi çocuk oyun oynamak için kullanıyor. İşin acı tarafı bu. Fiziksel kısımla ilgili en çok gördüklerimiz bunlar. Yani elektromanyetik dalgaları, görme problemleri, obeziteleri, kemik eklem problemleri. Bunlar kolay anlaşılabilir konular fiziksel sağlığı etkilemesi açısından, ama şimdi biraz daha zor anlaşılır kısmına geleceğiz. İki problemimiz daha var. Bir, uyku bozuklukları. İki, psikolojik problemlerin fiziksel yansımaları diyeceğiz. Uyku çocuklar için çok mühim. Herkes biliyor bunu. İşte bizi ninelerimiz nasıl büyüttü? İşte uyusun da büyüsün ninni. Gerçekten uyuyunca büyüyor bu bebekler. Buna ait daha sonraları bilimsel veriler çok fazla oldu. Büyüme hormonunun siklik ritmi var. Bunların belli aralarla salındığı gösterildi. Gerçekten saat 9-10'da yatan çocuklar 2-3 saat uyuduklarında gece 1-2 gibi ciddi büyüme hormonu salgılıyorlar ve çok güzel büyüyorlar. Eğer çocuk gece 2'de yatıp uyuyorsa gitti. Bir birim büyüme hormonu eksik. Çocuk huysuz, huzursuz çocuk, 45 dakikada bir uyanmış gece boyu, büyüme hormonu çok az salgılıyor. Birinci problemimiz bu. Bir çocuğun uyuması demek her şeyiyle büyümesi demektir. Uyumayan çocuk büyüme gelişmesi geri kalacak çocuktur. Boyunuz 3 santim 5 santim kısa olsa ya da 10 kilo eksik olsanız tamam, bu belki hayatı size zindan etmez ama beyniniz de o kadar gelişiyor. O uykuda dinlenerek büyümesi gereken beyin o süreleri işte renkli flash efektleri seyrederek geçirdiği zaman hiçbir şekilde dinlenmiyor. Son yıllarda çok önem verilen melatonin adında bir hormonumuz var. Bu özellikle karanlıkta salgılanıyor. Gece 9 ila 12 arası çok salgılanıyor. Bu gün, gündüzlük, uyku, uyanıklık dengesini sağlayan bir hormon. Birçok şeyle ilişkisi biliniyor ama kanıtlanmış çok fazla bir şey yok. Bir de bu melatonin akrabası serotonin diye bir hormonumuz var. Bu ikisi birlikte depresyonun bir sebebi. Eksiklikleri, fazlalıkları. Tedavi olarak zaten depresyonda serotonin ilacı verilir direkt olarak. Bazı şeyler insanı mutlu eder. Çikolata gibi, makarna gibi. Bunlar serotonin salgılattığı için. Gün ışığına maruz kalmak gibi. Şimdi bir çocuk işte teknoloji bağımlısı oldu maalesef. Çok fazla bu aletlerle vakit kaybediyor. Bu aletler mahallenin parkında oynanmıyor. Bu aletler bir odada, kapalı bir odada oynanıyor. Aydınlıkta da genelde rahatsız oluyorlar biliyorsunuz. Eğer görüntü iyi istiyorsanız odayı karartmanız lazım. En kaliteli flash efektleri orada görüyorsunuz. Gün ışığı görmüyor çocuk. Deseniz ki çok teknoloji bağımlısı olmak kemik gelişimi tabii ki etkiler. Güneş görmeyince de vitamini sentezleyemezsiniz. Çocuk kapalı, loş bir ortamda adeta bir gece bekçisi gibi gün geçiriyor. 9-12 gibi melatonini gece 21.00 arası gibi melatonini çok sağlayacağı, çok salgılayıp bundan istifade edeceği zamanda bunu kaçırıyor. Melatonini kaçırdığı zaman uyku dengesi tamamen bozuluyor. Melatonin zirve yapmıyor, zirve yapmayınca da uyku gelmiyor, uykusu hafif bir şahıs ortaya çıkıyor. Uyku kalitesi bozulduğunda özellikle mesela yoğun cep telefonu kullanan yetişkinlerde de böyle, çocukluk çağından bahsediyorsak ergenlerde böyle. Çok şükür 8-10 yaşında bir çocuk cep telefonuyla konuşma anlamında belki birkaç dakika vakit harcıyorsa o kadardır. Cep telefonunu yoğun kullanmak gece uykuya dalma güçlüğü yapıyor. Gece sık uyanmalara neden oluyor. Ertesi sabah yorgun kalkma, ertesi günde kişilik değişikliklerine bile neden olabiliyor. Maalesef hepimizde var bu dert. Bir başka problem şunu diyorlar. Hepimizin maalesef böyle bir keyfi var herhalde. Gece yatacağız ya, gazeteleri de bir okuyamadık. Şöyle bir tableti açalım, cep telefonu bir gazetelere bakıverelim dedik. Yattığımız yerde. Arkasından bu elektromanyetik dalgaları yatak odamıza yerleştirdik bir kere. Sonra da aleti genellikle iş güç nedeniyle kapatamıyoruz. Başucumuza bıraktık. Uykumuz çok geldi çünkü o anda. Bu tip cihazların odalarda bulunması Az önce dedik ya, elektromanyetik dalgaları yüzünden problem yapar ama çok önemsenmeye belki gerek yoktur. Ama elektromanyetik dalgalar sizin uykunuzu ve vücut ritminizi engelliyor. Özellikle LED ışıklar için bir Amerikalı profesörün cümlesi var. Aynen şöyle diyor, manyetik mermiler gibidir bunlar diyor. Beyninize saplanır dururlar sürekli. LED ışık normalde daha iyi dedik. Diğerlerine göre LCD ekranlarda işte radyasyon daha az yiyor ama kesinlikle öneri şu, gece 10.30'da normal insan yatsın uyusun. Hepimiz sorarsak normal insanız ama hiçbiriniz maalesef yatıp uyumuyoruz. Bu iyi bir şey değil. Yatılırken yatak odasında kesinlikle bir tek elektronik cihaz bulunmasın. Bulunanlar da kapalı olsun. Çünkü şu sıkıntıyı da sıkça görüyoruz. Mesela bir cep telefonunun elektromanyetik dalgası çok problem yapar mı yapmaz mı? Baz istasyonları şehir içinde olmalı mı? Ya bu sokakta baz istasyonu var, trafo var, biz buradan ev tutmayalım gibi şeyler hep akla geliyor insanlar için ama bir teknik ayrıntı belki bu. Cep telefonları ne kadar az sinyal alıyorlarsa, zayıf sinyal alıyorlarsa o kadar çok çalışıp manyetik dalgayı yiyorlarmış. O yüzden belki baz istasyonu kapınızın önünde olsa cep telefonunuzun primer zararı sizin açınızdan daha az oluyor aslında. Bu yüzden yatak odaları gibi yerler. Gecenin 3'ünde telefonla konuşma ihtiyacınız olmayacak muhtemelen. Cep telefonunuzu kapatın. İşte bu kablosuz internet bağlantılarını kapatın. Hatta bu bahisten incelendiğinde buzdolabınızı bile kapatmanız gerekir ama hadi bu asgarilere bir şey demiyoruz. Bunun çok bilinen bir örneği var. Biz yeni doğan bebeklerde fototerapi, ışık tedavisi uyguluyoruz sarılık olduğunda çocuklara. Bunların dalga boyları farklıdır. Aslında bildiğiniz floresan ışık gibidirler. Ama sarımtırak, mavimtırak bir ışık verirler. Dalga boyu farklı olduğu için. Bu mavi ışıklar aynen diskolardaki gibi insanda uzun süre temas edildiğinde ciddi huzursuzluk yapıyor. Yeni doğan yoğun bakım hemşireleri üzerinde araştırma yapılmış. Buradaki bebeklerin birçoğu fototerapi alır. Fototerapi almayanlar da floresanla aydınlatılmalıdır zaten. Bir hemşirenin bir odada 20 tane bebek de kalır o gece. Bunun 10 tanesi fototerapi alıyor olsa ertesi sabah kalktığında hemşirenin resmen böyle bir cinlenmiş gibi kalkar tabiri caizse. Çok sinirlidir, huzursuzdur, çarpıntıları olur. Biraz çıkıp açık havada dolaşınca ancak kendine gelir. Bu uç örnek. Tamam, kimse sizin evinize yüksek dalga boylu ışıklar yakmayacak muhakkak ki ama bu telefonlar, bu laptoplar, bu bilgisayarlar hepsi bunları yayıyor. Birçok insanın başından geçmiştir. Ben kendim çok yaşadım bu sıkıntıyı. Hiçbir şey yapmadan bir alışveriş merkezinde birkaç saat dolaşırsam bende baş dönmesi, kulakta çınlama ve bulantı yapıyor. Minimum bir gün sürüyor. Minimum bir gün sürüyor. AVM'lerde prensip olarak radyasyon yayacak bir malzeme yok. Ne bizi rahatsız eden? Işıktan, gün ışığından mahrum kaldık. Gün ışığı hiç olmadığı için çok miktarda projeksiyona maruz kaldık. Yüksek ışığa maruz kaldık. Birçok dükkan maalesef müzik yayını yapma gereği duyuyor. Anlamsız, kaotik müzik sesleri aldık. Ve bunların hepsi bizim ruh dünyamızı bozuyor. Buradan psikiyatrik problemlere geçmeden önce bir ara bağlantımız var. Şudur. Zaman zaman bazı işte Hollywood artistleri şunu diyor. Yeni doğan bebeğinin resminin çekilmesine izin vermedi. Niye? Epileptik nöbeti tetikleyebileceği gerekçesiyle. Şimdi flash efektler bazen çocukta havale, nöbet geçirtebilirler. Normal şartlarda çocuklara biz bu çocuk epilepsi hastası mıdır diye şüphelendiğimizde elektroansefalogram çektiririz EEG. Çocuk işte sakin güzel bir ortamda yatar. Eğer büyükçe bir çocukta biraz sakin durması tembihlenir. Bir müddet sonra uyursa eğer bu çok güzel bir şey olur. Uyku EEG daha kalitelidir. Daha sonra bir anda çocuğa fotik stimülasyon verildi cümlesi geçer EEG raporunda. Gözüne ışık çaktırırlar. Bir anda çocuk havale geçirebilir. Ve bu aslında maalesef çocuk için kötü olmakla birlikte teknisyen ve doktor için iyi bir şeydir. Mükemmel tanı koyarsınız bu şekilde. Bu çocuğun beyni anlamsız ve yüksek ışığı aldığında epilepsi nöbeti geçirdi demektir bu. Yüksek ses dalgası demedim. Şunu yemek, bunu yemek demedim. Gürültü demedim. Ama ışık çaktığında yatkınlığı olan bir birey direkt epilepsi nöbeti geçirebilir. İşte şimdi Hollywood artistine geri dönelim. O da diyor ki ya benim çocuğumun bir yatkınlığı varsa ben bu kötü durumu maalesef bir havale geçirdikten sonra mı öğreneceğim? Bir anda flash 3-5 şey çakıyor karşınızda. Çocuk nöbet geçirebiliyor. Ha çok şükür ben görmedim. İşte bunu çok sık gördüğümüz de bir durum değil. Ama normal insandan bahsediyorsunuz. Normal insanda da zaten havale gözükmüyor. Küçük çocukta gözüküyor. Nörotransmitter dengesi bozuk olan çocukta ve büyükte gözüküyor. Beyninde yapısal anomali olan çocukta gözüküyor. Sizin çocuğunuzun bardağı taşıyacak son bir damlaya ihtiyacı var maalesef nöbet geçirmek için. Ve siz bunu kendi elinizle verdiğiniz bir oyunda ki özellikle erkek çocukların ergen erkek çocukların oynadığı dövüş oyunları, işte yüksek sesli araba yarışı oyunları gibi şeylerde emin olun böyle meyli var, nöbet geçirmeyecek, ömrü boyunca sağlıklı olacak bir adam sırf bu yüzden bardağı taşıran damla ile nöbet geçiren epilepsi tanısı almış hasta olabiliyor. Ha, buradan çıkan sonuç, cep telefonları, laptoplar, teknolojinin getirdiği keyfi aletler insanı sarı hastası yapar mı? Hayır, yapmaz. Ama zaten sarı hastası olma potansiyeli taşıyan birinin işini kolaylaştırabilir. Bu söylediğim kısım nörolojiyle ilgili kısım, yani çocukların fiziki gelişimiyle ilgili kısım, yani bir çocuk hekimi olarak bana ait kısım. Şimdi buradan artık psikiyatrik kısmına bir parça geçmemiz gerekiyor. Çünkü psikiyatrik problemlerin de bir kısmı çocuklarda fiziksel yansımalar gösteriyor. Burada önemli olan bağımlılık derecesinde miyiz, değil miyiz? Bağımlılığı iki şekilde tanımlıyorlar. Bu işte Amerikan Psikiyatri Akademisi'nin bir sınıflaması var. DSM-4 şu an 5'i çıktı. Diyor ki bir adam bir şeye alışmıştır, onu yapar. Yapar, problem yok. Bulamadığında yapmaz, problem yok. Ben maç seyrederim ama işte bu hafta işim vardı, seyretmedim, çok da önemsemem. Ama öyle tipler bilirsiniz ki o hafta o maçı seyretmezse artık bütün haftası ters gidecektir. Öyle tipler vardı ki o maçı seyretmezse eli ayağı titrer, o arada sinirlenir. Ben bunu özellikle maç gibi basit bir şeye indirgedim ama sigara içenlerde bunu çok fazla biliyoruz. Sigara içen biri söz gelimi oruç tuttu, iftar vakti geldi. Yani o 20 saatlik yokluk ve bir an izin dönemi başladı. O an o sigarayı içmezse gerçekten görüyorsunuz yakınlarınızdan da sinirlenmeye başlıyor, ağzı kurumaya başlıyor, sindirim problemi yaşıyor, elleri titremeye başlıyor. İki sigara içiyor, ondan iyisi yok. Melek gibi bir adam oluyor tekrar. Niye? İşte bunun adı bağımlılık. Eksikliği olduğunda problem çıkaran şey demektir. Bunların bir kısmı fiziksel, biliniyor. Sigara içtikçe nikotinik reseptörler, muskarinik reseptörler uyarılıyor. Bilinen bir şey. Fiziksel bağımlılık. Ve bir kötü tarafı da şu bunlardan. Bugün 2 sigara içen adam yarın 4 sigara içer kesinlikle. 2 sigarada kalıp ömür boyu içen adama lafımız yok zaten ama siz hiç etrafınıza bakın. 2 sigarada kalan bir insanoğlu yoktur kesinlikle. Şimdi biz bunu konumuza çevirelim. Ekrana bağımlı çocuklar. Benzettiğimiz yer sigara içen yetişkinler gibi. Bir çocuk bugün yarım saat oyun oynuyorsa yarın bu çocuk muhtemelen 45 dakika oynamak isteyecektir. Bu çocuğa siz bir kış boyu okul zamanı hem vakit kaybı olmasın hem de dışarıda ortam çok iyi değil diye telefonla avuttuysanız Haziran ayında hadi oğlum bitti ver bakalım laptopu tableti bana sen doğal ortamda güzel şeyler yap. Çocuk yoksunluk sendromuna girecektir. Aynen iftarı yeni açmış oruçlunun sigara içemediği için elleri titrediği gibi çocuk da yoksunluk göstermeye başlayacaktır. Hepsi böyle yapıyor mu? Evet, hepsi böyle yapmıyor ama biz zaten hastalıktan bahsediyoruz. Bir kısmı maalesef böyle yapıyor. Şimdi işte bu bağımlılık düzeyine gelmiş arkadaşlarda ne problemler gözüküyor? Bunlar da ileri dönemde maddeye alışma. Yani bugün tablete alışıp bağımlılık gösteren yarın maalesef hani böyle biraz alt bir örnek vereyim tiner çekmeye alışıyor. Yatkınlığı bu. Daha saldırgan oluyorlar. Daha az okul başarısı, daha az akademik başarı gösteriyorlar. Sevgi dolu yaratıklar olmuyor demeyeceğim. Zaten öyle bir beklenti yok bunlardan. Hani belki bu arkadaşlar işte ordumuzun terörle mücadele timlerinde iş görürler. Başka da bir toplumda karşılıkları yok. Peki ne yapalım o zaman? Adamlar şunu yapmış. Amerika'da yapılan bir test, bilişsel testler. Yani zeka testi dememek için biz bunu diyoruz. Bunun gibi değerlendirilebilir. 11 yaş çocuklarının 15 yıl önceki çocuklarla yapılmış testlerini kıyaslamışlar. Teknoloji bağımlısı olan çocukların 2 yıl geride bunlar diyor. 1980'de söz gelin, 1990'da bir test yapmış. O zamanki çocuklar atıyorum 100 puan alırken şimdiki çocuklar 11 yaşında çocuk 100 puan alması gerekirken gene aynen 9 yaşında çocuk gibi 85 puan almış. Bu puanlamanın hepsini anlaşılsın diye söyleyelim yoksa bunun bir karşılığı yok. Ama şu anki 11 yaş grubu çocuklar 15 yıl önceki 11 yaş grubu çocuklardan 2 yaş daha geri yaşa sahip zekadalar. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi? Eve gidince hepimizin aklından gelen o laptopu alırım o çocuğun kafasında kırarım. Kafasında kırmayın bir de kafa travması zararı olmasın tabii. Peki ne yapmak lazım demişler. Yapılacak iş şu. Biz burada ekran bağımlılığını aslında ciddiye alıyoruz. Yani tablet eşittir masaüstü eşittir laptop eşittir akıllı telefon gibi. 0-2 yaş grubu hiç bakmasın. Semtine uğramasın. En ufak göz teması kurmasın. Hatta bir makalede şöyle diyor. Açık duran televizyon pasif içicilik gibidir. Babası sigara içiyor, babası kanser oluyor. Onun dumanından çocuğu da rahatsız oluyor. Babası televizyon seyrediyor. Çocuk bakmıyorsa bile pasif içicilik gibi değerlendirin bunu da diyor. Özellikle dil gelişimi açısından çok çok çok çok önemli. Ya yani iki çok çok bile yetmedi bana göre. Televizyonun bilinen kanıtlanmış en önemli zararı konuşma gecikmesidir. Şu an maalesef atipik otizm tanısı çok fazla koyuyoruz. Niye? Atipik otizm demek otizmin tüm verilerini sağlamayan otistik olduğu düşünülen çocuk demektir. Birinci bulgu konuşma gecikmesi. Ya konuşma gecikmesi var çocukta ama hemen otizm demeyelim biz bunlara. İnsafları atipik otizm diyelim demişler ama aslında daha insaflı davranmamız lazım. Bunlar televizyon bağımlı çocuklar. Televizyondan ayrı tutarsanız eğer adam bülbül gibi konuşmaya başlıyor zaten. Garantili yan etkisi. 2-5 yaş grubu çocuklara gün içinde hiç başa çıkamıyorsanız 1 saat televizyon izlettirin deniyor. 1 saat ekranla maruziyeti mümkündür deniyor ama mümkün mertebe şiddet içermesin bu da. Ki araba yarışları bile şiddet içerir. Buna dikkat etmek lazım. 6-11 yaş grubu çocuklarda ise yine 1 saat civarına izin veriliyor. 2 saat civarına izin veriliyor ama onlara biraz daha ipler eline veriliyor. Deniyor ki işlerini yaptın mı? Okul ödevlerin tamam mı? Evde yerine getirmen gereken sorumluluklar tamam mı? Bundan sonra birkaç yaş, birkaç saatte bunların geçirmesine izin veriliyor ama bu isteyerek verdiğimiz bir şey değil. Sakın yanlış anlama olmasın. Hani çocuk 5 saat kalacağına 1 saat kalsın iyidir diyoruz biz. Yoksa televizyona bakmayacak çocuğun bakmaması tabii ki tercih sebebi bizim için. Ekranların kesinlikle dil gelişimini etkilediği gösterilmiştir. Bir çalışmada şöyle yapılmış. Uzun süre televizyon izlettirilerek vakit geçirilmiş 8 aylık çocuklar birbiriyle kıyaslandığında ilerleyen günlerde ne kadar kelime gelişimi oluyor diye bakılmış. Çok televizyon izleyenler bir yıl içinde 6-8 kelime daha eksik skorlarda kalmışlar. Ayrıca bu televizyon ışınlarının özellikle ışınların etkisiyle erken ergenliğe sebebiyet gösterdiği düşünülüyor. Cinsel içerikli şeylerden dolayı da erken ergenliği tetiklediği düşünülüyor ama ışınların da hormon salınımıyla ilgili olduğu düşünülüyor. Kaliforniya'da iki farklı okulda bir araştırma yapmışlar. 200'e yakın çocuğu gözlemlemişler. Bir grup da hani jüri oluşturulmuş. Bakın işte bunlar futbol oynarken bazıları Halim Selim akıllı usta oynuyor. Bazıları her göründe tekme atıyor. İşte Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a, Hüseyin'e bir not ver demişler. Bunlara birer saldırganlık puanı verilmiş. 6 ay bu çocuklar takip edilmiş. Bir kısmı televizyon ve teknolojik oyunlardan bunları uzak tutmak gibi işte faydalı aktivitelere yönlendirilmiş. 6 ay sonra tekrar saldırganlık puanı verilmiş. Diğer okuldaki çocuklara ise hiç müdahale edilmemiş. Sen ne halin varsa gör. Gene televizyonu seyret akşama kadar. Tekrar yapılan puanlamada birinci grubun yani televizyondan arındırılmış grubun saldırganlık puanı çok düşerken televizyon tamamen serbest bırakılanlarda saldırganlık puanı bir üst mertebeye çıkmış. Ama özellikle beni bunlardan etkileyeni az önce verdiğim örnekti. 11 yaş grubu çocuklardan bilişsel testlerden aldıkları puan 15 yıl önceyle şimdiyi kıyaslandığında direkt geri kalıyoruz. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Bu tip bağımlılıklar da çocukların nörolojik gelişimleri, mental gelişimleri uzun lafın kısası IQ'larını bile etkiliyor.
Hocam teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dakikamızı doldurduk. Efendim Bir Nefes Sıhhat programı bugün de sona erdi. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Sıhhatiniz bol olsun.